Ayrım 10, Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 116. Kocasının birden kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildiğini, sonra sarardığını gördü. Niçin? Ne vardı? Genç adamın gözleri kararıyordu. Demek o mektupları yazan it oydu. Demek dost yüzü gösterip ahbaplık kurmak istediği halde saman altından su yürütmeye kalkıyordu. Karısının bütün ısrarlarına kulak asmadı, evden çıktı. Önce bakkala uğradı. Yoktu. Sonra fabrikaya geldi. Masasının çekmecesini çekti. Kaç vakittir saklayıp durduğu tehdit mektuplarının tomarını aldı. Hamal Sadık'ın hayret dolu bakışları önünde mosmor ambarı geçti. Ambarından iplikhaneye açılan kapısından girdi. Sıra iplik tezgahlarının arasındaki daracık yoldan işçi kızlara, güzel güzel kızlara dikkat bile etmeden dokumanenin önüne çıktı. Öfkeden her tarafı titriyor, gözleri yanıyordu. Ne yapacaktı? Kavga mı edecekti? Nasıl? Yumruk yumruğa mı? Bilmiyordu. Üzerinde çakı bile yoktu. Oysa cam gözün her zaman koca bir sustalı taşıdığını bilirdi. Değil sustalı, isterse tabanca taşısın. Korkmuyor, korkmayı düşünmüyordu bile. Dokumalardan içeri hızla girdi. 400'e yakın koca koca tezgahın kulakları sağır eden bir şakırtı ile çalıştığı koca bina toz içindeydi. Havada pamuk tozları uçuşuyor, tozlar kola kokuyordu. Islak betonu hızla geçti. Karısının uzaktan akrabası olan İso'nun tezgahı yanında durdu. Cam gözün tezgahı hangisi? Bağıra bağıra konuşuyorlardı. İso eliyle sağ yanı göstererek sordu. Ne yapacaksın? Lazım. Yerinde yok. Demin geldiler, çağırdılar, gitti. Nereye? Bilmem. Belki de idareye gitmiştir. Sahi, ne yapacaksın? Hiç. Lazım. İşletme servisine bak. Belki katip çağırtmıştır. Geldiği yollardan geri döndü. Ambarda Hamal Sadık yolunu kesti. Ambar kapısında dikilen ellilik iri kıyım birini işaret ederek seninle konuşmak istiyor dedi. Baktı, tanıyordu. Her gün iplik, bez alan tüccarlardan biri. Yanına gitti, ne istediğini sordu. Adam bir sıra altın dişini göstererek güldükten sonra sen bizim beyin oğluymuşsun, öyle mi? Diye sordu. Evet, babanın fırkasındaydım ben de. Çok severdim kendini. Allah selamet versin. Çok iyi insandı ama biz adam değiliz. Kadrini, kıymetini bilemedik. Öyle bir adamın oğlu, burada 5 kuruşluk bir adamın fabrikasında katip mi olmalıydı? Senin şimdi okuyup büyük bir memur olman lazımdı. Ne diyelim, kader, düşmez kalkmaz bir Allah. Genç adamı bir kenara çekti. Ben yabancı değilim yavrum, babanın en aziz dostuyum. Hamal Sadık da yabancımız değil. Bir gün seni bizim mağazaya getirsin de konuşalım. Cevap vermedi ama hoşuna gitmişti adamın yakınlığı. Çoktandır unuttuğu baba, amca, dayı şefkati. Peki, dedi. Sadık birçok şeyler anlattı. Çok üzüldüm. Babam burada yoksa biz varız evladım. Onun bu millet için nasıl çalıştığını unutmadık. Kendini niye feda etti? Malum, onun için sana karşı üstümüze düşen vazifeler var. Ayrıldılar. Cebinde tehdit mektupları, cam gözü bulacaktı. Bulmalıydı. Ama hiç ummadığı anda çok az tanıdığı bir insanın sözleriyle de hayli yumuşamıştı. İşletme servisinde dokuma katibinden cam gözü sordu. Bilmiyordu. Cam gözle ne alışverişi vardı da arıyordu. Hiç dedi. Bir şey görüşecektim. Karı kız dalgası mı? Yok canım. Çıktı. Fabrika kapısından cam gözün dokuma ustasının izin kağıdıyla çıktığını, eve gittiğini öğrendi. Tam çıkacaktı karısı. Endişe içindeydi. Nereye gidiyorsun? Genç adam, sen burada ne geziyorsun, dedi. Hiç, seni merak ettim. Neyi mi merak ettin? Yüzün öyle korkunçtu ki. Eve dön. Sen nereye gidiyorsun? Şurada bir yere. Nereye? Attı. İstasyona kadar. İplik çuvallarına yanlış marka vurulmuş da onu düzelteceğim. Eve dön. Sana anlatacaklarım var. Bana ne? Sevinçli mi? Çok sevinçli. Akşama gelince anlatırım. Genç kadın inanmıştı. Çocuk sevinci içinde uzaklaştı. Karısı köşeyi dönünceye kadar bekledi. Sonra hızlı adımlarla cam gözün evine yollandı. Oturduğu saz örtülü, kerpiç huğu biliyordu. İşçi mahallesinin de kenarında, şeker kamışı bahçesine gidilirken solda. Sırtını su dolu geniş hendeklere çevirmiş harap bir baraka. Kapı önü mahalleli kadın, erkek, çocuklarla doluydu. Yaklaştı. Kalabalığın sebebini sordu. Yalın ayaklı çocuklar, annesini kayış çarpmış, dediler. 70'lik kırış kadını tanıyordu. Yakın dokuma fabrikalarından birinde işçiydi. Kış, yaz, yağmur, çamur demez, 2 kat işine gelir giderdi. Cam göze de bu yüzden içerliyordu. 70'lik kadını çalıştırmaktan utanmıyor, kadıncağızın elinden bütün paralarını çekip alıyordu. Peki ne yapacaktı şimdi? Buraya niçin gelmişti? İçeride derinden derine feryatlar. Camgöz birden dışarı fırladı. Yuvalarında yeşil yeşil dönen gözleri kıpkırmızıydı. Ağlıyordu. Kirpikleri yaş yaştı. Genç adamı görünce şaştı. Kazayı işitmiş de geçmiş olsuna gelmiş sanarak bir pişmanlık geçti içinden. Ne diye yollamıştı sanki o mektupları? Genç adam gelişinin asıl sebebini sakladı. Geçmiş olsun yahu, ne olmuş annene? Sağ ol kardeş, kayış çarpmış, hastaneye kaldırmışlar, ona gidiyordum. Hiç kendimde değilim, anam benim, evimin direği, ölürse evimin direği yıkılır, ben de ölürüm. Çocuklaşmış, zavallılaşmıştı. O meseleye dair tek kelime söylemedi. Yan yana yürümeye başladılar. Bir başka, daha uygun bir zamana bırakmalıydı. Fabrikanın önünde ayrıldılar. Ama ne olursa olsun şu baba dostuna sevinmişti. Adam büyük tüccar olduğuna göre belki de bir iş verirdi. Fabrikadan aldığı paradan daha çok maaşlı bir iş. Fabrika sahibinin odası önünden geçerken Şaban'a rastladı. "Naber Beethoven?" Pek düşünceli görünüyordu. Cevap vermedi. Birlikte ambara geldiler. Genç adam tekrar sordu. Şaban adeta gürledi. "Istırap çekmek istiyorum." Gözleri parlıyordu. İçlerinden alev almışlardı sanki. "Demek ıstırap çekmek istiyorsun." "Evet, ıstırap. Tavan arasındaki odamda, kör bir idare lambasının sarı ışığında ıstırap çekmek istiyorum." "Niçin?" "Çünkü sevgilim teller duvaklar içinde gelin olmakta, bense onun aşkından kıvranmaktayım. O bir yabancının, paralı bir hayvanın kolları arasında kıvranacak, bense onun acı yalnızlığı içinde." Genç adam sözünü kesti. "Bunları hangi romanda okudun?" "Dalgama taş atma şimdi. Görmüyor musun? Heyecanlarımın zirvesindeyim. Nerede olursam olayım, günün birinde bu kızın yüzünden ıstırap çekeceğimi biliyorum. Hayvan babası benimle pazarlığa girdi be. Büyüğü alırsaymışım, kahven başında parçalansın. Deyyus." Genç adam dinliyor, anlamıyordu. O baba dostunu düşünüyordu sadece. Demek böyle insanlar da vardı. Şayet sözünde durur da bol maaşlı iyi bir iş denkleştirirse, mesela 50 yahut 60 lira maaşlı hafif bir iş. O zaman karısının babasını da getirtirdi. Ne yüklü olacaktı ihtiyarın? Hiç. Askere giderken karısını emanet edecek candan bir yakınının varlığı gözlerini arkada bırakmazdı. Oh ne güzel dünya. İnsanlar ne iyiydi. Aklına bakkal geldi. Paydos da gitse, bir beşlik uçlansa, baba dostu ve bolca maaşın şerefine felekten bir gece çalsalar mıydı? Aylardan beri ilk defa sınırsız bir heyecan, pırıl pırıl bir sevinç duydu. Yerinde duramıyordu. Ambar, fabrika, fabrika sahibi, şu bu her şey silinmiş, gözünden düşmüştü. Bol maaşlı yeni bir işe kavuşacak, feleğe minnet etmeyecekti. İşini sağlamladı mı, fabrikaya çalımla gelecek, muhasebeciye "işimden ayrılıyorum, hesabımı görün" diye caka satacak, basıp gidecekti. Ne kolalı yaka, ne ötekiler. Hiç kimseye "hoşça kalın" bile demeyecekti. Paydos da bakkala koştu. Kalbi sevinçten çatlayacak gibi, "5 lira versene yanından," dedi. Bakkal neden, niçin diye sormadı. "Emret hısım, fazla lazımsa fazla vereyim." "Hayır, 5 lira yeter." Parayla dükkandan fırladı. Camgöz'ün suratına atmak için yanına aldığı tehdit mektupları pantolon cebindeydi. Unutmuştu. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyordu. Yeni maaşı, yeni maaşla değişecek yeni hayatı kafasında, ciğerlerinde ışıl ışıl bir rüzgar gibi esiyordu. Karısına, sevgili karısına, sarı demirleri pırıl pırıl karyolayı, mavi ipek yüzlü yorganı, rugan iskarpinleri alacaktı. Hem de taksitle falan değil, peşin parayla. Avludan içeri keyifli bir nara gibi girdi. Genç adam hiç böyle neşeli görmeyen avlu halkının tuhafına gitmişti. Her zaman canı sıkkın, her zaman asık yüzlü oğlanda ne vardı bugün? Karısı pencerenin önüne oturmuş eski çorapları yamıyordu. "Müjde!" diye bağırdı. Genç kadın da şaştı. Onu tanıdı tanıyalı hiç böyle görmemişti. Elindeki işi bırakıp heyecanla kalktı, merdiven başına geldi. "Hayrola?" Kapıyı kapayıp yukarı çıktı. "Yeni bir iş buldum." Karısının sormasını bekledi. Genç kadın sevinmek mi yoksa yerinmek mi gerektiğini pek anlayamamıştı. Hemen sordu. "Maaş kaç?" "Arttı." "60. Elimize sağlam ne geçecek? 45 geçer." Bir anlık şaşkınlıktan sonra kocasının boynuna çılgın gibi sarıldı. "Demek elimize sağlam 45 lira geçecek." "Geçecek. Şimdi aldığımızın iki misli. İki misli, belki de daha çok. Peki nereden buldun bu işi?" Her şeyi bire beş katarak bir çırpıda anlattı. Babasının fırkasından yakın bir dostu. Nereden haber almışsa almış, arkadaşının oğlunu bulmuş, yardım etmek istediğini söylemişti. Bugünlerde ziyaretine de gidecekti. Genç kadın etrafa korkuyla baktı. Sanki konuştuklarını usulacık dinleyen biri olabilirdi de işlerini bozarlar, adamı caydırırlardı. ''Bundan sakın hiç kimseye söz etme kocacığım, olmaz mı? Deli misin? Açar mıyım? Dost var bir düşman var. Pişmiş aşımıza soğuk su katarlar da. Doğru, lakin şu iş olursa... Şimdiden kararlaştıralım. Elimize geçecek parayı çarçur etmeyelim. Hiç olmazsa 10 lira atalım bir kenara her ay. Ne 10 lirası? 20. 24.95 kazanıyormuşsun gibi yaşayışımızı hiç değiştirmeyelim. Ben razıyım. Askere gidinceye kadar elimizde birkaç kuruşumuz olsun. Sonra doğum. Doğumu unutuyor musun? Senin karyolayı alırız canım. Yorganı, yorganı da. Neredeyse çıldıracaktı. Bir şey daha kaldı. Lağısa şerbeti mi? Ne kıymeti var lağısa şerbetinin be? Feda olsun senin gibi karıya. Sahi mi? Sahi mi kocacığım? Demek bütün bunlar olacak. Demek evimde, kocamın yanı başında doğuracağıma, sen dünyanın en iyi kocasısın. Sen de en iyi karısı. Birbirlerinin kemiklerini kıracakmış gibi sarıldılar. Demek maaşları artacak, yokluktan kurtulacaklardı. Demek gece uykularını eskiden, çok eskiden olduğu gibi rahat rahat uyuyacaklar. Demek borç sıkıntısını silip atacaklardı. Ara sıra konyaklı çay da içer miyiz? Soruyor musun? Birden aklına geldi. Kalk, hazırlan. Genç kadın hayretle. Nereye? Nehir kenarındaki saza. Bu öyle inanılmayacak bir şeydi ki. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ne dalgası? Paramız nerede ki saza gidelim? Bakkaldan aldığı beşliği çıkarıp bayrak gibi salladı. Buna para derler, para. Nereden aldın? Çaldım. Sahi nereden aldın? Bakkaldan. Ne çıkar? Nasıl olsa bol maaşlı işe konuyorum. Felekten bir gece çalalım anasını satayım. Saza gideceklerdi ha. Genç kadın bir türlü inanamıyordu. Çoraplarını heyecanla arayıp buldu, çabucak ayaklarına geçirdi. Sonra ayna karşısına geçti. Kaç vakittir böyle bir gün için saklayıp durduğu bir parçacık gaz bezini tükürleyip kocasına çaktırmadan dudaklarını boyadı. Saçlarını taradı, sürme çekmek de isterdi ama yoktu. Güllüye kadar gitmekse uzun sürer, hem de nereye gideceklerini sorabilirlerdi. En iyisi dudaklarının boyasıyla yetinmekti. Genç adam da hazırlığını bitirmiş, saçlarını suyla ıslatıp taramıştı. Hala eşi içine sığmıyor, umduğu dağlara kar yağması ihtimalini aklına bile getirmiyordu. Genç adam bu gece karısını adım başında şaşırtmak istiyordu. İşçi mahallesinin acı acı çirkek kokan eğri sokaklarından caddeye çıktıkları zaman az evvel geçmiş hantal bir kamyonun kaldırdığı toz bulutu içinde buldular kendilerini. Toz öyle yoğundu ki pırıl pırıl ay, yıldızlar silinmişti. Yanlarından geçen faytona seslendi. ''Şşt, arabacı!'' Arabacı dizginleri çekip durdu. ''Bizi nehir kenarı sazına götürür müsün?'' ''Emredersiniz beyim.'' Genç kadın şaştı. Arabaya kurulup gideceklerdi ha. Deli mi olmuştu bu adam? Yayan gidemiyorlar mıydı da? 25 kuruş verecekti boşu boşuna. Fısıldadı. ''Ne lüzumu vardı sanki?'' Genç adam sertçe baktı. ''Bin hadi.'' Bindi. Bindi ama gene de ''Ne lüzumu vardı?'' 40 yılda biz de bir hovardalık yapalım.'' Hem ne korkuyorsun? Bağışım bir misli artacak nasıl olsa. Artacak ama bin türlü eksiğimiz, gediğimiz var. Arabayı çeken beygirlerin nalları parkeleri dövüyor, kerusa denen fayton lastik tekerlekleriyle yumuşacık kayıp gidiyordu. Konuşmuyorlardı. İkisi de kendi alemine dalmıştı. Genç adam bu işi gerçekten olup bitmiş sayıyor, kurtarıcısının belki de 70, hatta 80 liralık bir iş uyduracağını düşünüyordu. Madem babasının hayranı, fırkasının adamıydı, ne çıkardı sanki hayran olduğu adamın oğluna böyle bir iyilik yapmaktan? Genç kadının aklı fikri karyoladaydı. Karyola, yorgan, çarşaflar, eve hayırlısıyla girseydi de ondan sonrası Allah kerimdi. Demek kurtuluyorlardı sıkıntıdan. Allah yüzlerine mi bakmıştı, yoksa karnındakinin talihi miydi? Herhalde karnındakinin talihi. Ne olursa olsun yeter ki kurtulsunlardı şu sıkıntıdan. Babasının evinde bu, şimdi bu kocasının evinde hemen hemen aynı hayat. Gözlerini yokluk içinde açmış, yokluk içinde göçüp gidiyorlardı. Ama herhalde Allah acımıştı. Kocası ağzını sıkı tutar da şurada burada gevezelik etmezse işlerinin bozulmasına sebep yoktu. Yok, herkesi kendi gibi saf beyler de gevezelik ederse işleri bozulabilirdi. Arabacı beygirlerin gemlerini çekip arabayı durdurduğu zaman şaştılar. Ne de çabuk gelmişlerdi. İndiler. Genç adam at nalı gibi bembeyaz 25'liği arabacıya uzattı. Sazdan içeri girdiler. Sahnede allı, yeşilli, mavili, sarılı kadınlar, dekolte kadınlar oturmuştu. Hemen hemen bütün seyirci iskemleleri dolmuş, yer kalmamıştı. Genç kadın herkesin kendine baktığını sanarak utanıyor, kocasının arkasına saklanıyordu. İki iskemle uydurulup getirildi. Nehrin şırıltısı gelen kıyıya oturdular. Burası elektrik ışıklarının yetişemediği karanlık bir yerdi. İkisi de memnundu. Bakılmak, yiyecek gibi bakılmaktan kurtulmuşlardı. Çalgı başladı. Sonra da teker teker çıkan kadınların şarkıları. Genç kadının kafasından hatta sarı demirleri pırıl pırıl karyola bile silinmişti. Memelerine kadar açık göğüsleri, omuzdan kolsuz esbapları içinde utanmıyorlar mıydı? Görünüşe göre utanmıyorlardı. Hatta sağa sola bakıp gülüyor, arada başlarıyla selam veriyorlardı. Genç adam, "O zaman haftada birkaç gece geliriz," dedi. Birkaç gece çoktu. Böyle para tuzaklarına para vermektense haftada bir gelmek, birkaç gecenin parasını da bir kenara saklamak en iyisiydi. Ellerine birkaç kuruş fazla geçti diye çarçura ne hakları vardı? Sinema, saz, tiyatro birer hayaldi. Çok paraları olsa o zaman başkaydı. İsterse her gün gelsinler. Ama böyle sayılı parayla yazık, günahtı. En biri karnındaki. Yarın Allah izin verirse çırılçıplak gelecekti. Üst isterdi, baş isterdi. Sonra büyüyecekti. O zaman masrafı daha da ağırlaşacak, avuç dolusu para yiyecekti. Hem bakalım bir taneyle yetinecekler miydi? Niçin yetinsinler? 2, 3, 5, 8 çocuğu olmalıydı. Ne kadar çoğalırsa arkası o kadar sağlamlaşacak, kendini emniyette hissedecekti. Hem seviyordu küçük çocuğu. Her birinin tadı ayrıydı. Etrafında bıcır bıcır dolaşıp "Anneciğim, anneciğim" demeleri dünyanın malına değerdi. İstiyordu, çok çocuk istiyordu. Kocasına baktı. Dirseğini masaya dayamış, yüzünü avucu içine almış düşünüyordu. "Ne düşünüyorsun?" uykudan uyanır gibi cevapladı. "Şu iş olursa namussuzum, değme keyfime. Ne düşünüyorum biliyor musun? O dini bütün denilen hergelenin karşısına çıkıp gör ulan hesabımı inek demeliyim. Amma da şaşırır ha. Şaşırsın enayi. Ne sanıyor? Dünya kendi fabrikalarından mı ibaret?" Genç kadının işine gelmedi. "Hayır," dedi. "Beni dinlersen arayı bozma. Niye? Onlara bir daha ne ihtiyacım olur ki? Kim bilir? İnsan hali. Belki bir gün gene işimiz düşer." Hak vermiyor değildi. Zaten yapamazdı böyle şey ama düşünmesi hiç olmazsa güzeldi. "Hiçbir işime yaramaz," dedi. "Dikileceğim karşısına. Gör ulan hesabımı diyeceğim. Çene mi etti? Bir daha." "İhtiyar adama ha. İhtiyar ama bilmezsin sen. Elinden gelse beni bir kaşık suda boğar." Tekrar daldılar. Genç kadın içini çekti. Ne lüzum vardı yani? Bir daha, bir daha ama kesesine bırakırlar mıydı? Arkasında polis, karakol, mahkeme vardı. Belki de hapislik. Durup dururken hapse girerse yeni maaşını alamaz, yeni maaşını alamayınca da ne karyola ne de yorgan, sakız gibi çarşaflar, lausa şerbeti. Yalvarırcasına "Beni seviyorsan kimseyle takışma," dedi. Genç adam bunu çoktan unutmuştu. Neyi? El aleme takışmayı. Ona boş ver de mahalleyi de değiştirir miyiz? Genç kadın bunu düşünmemişti. Gözlerini açtığı, içinde çocukluğunun, genç kızlığının geçtiği bu mahalleyi değiştirmek tuhafına gitti. Yadırgamıştı. Bu mahalle, bu karma karışık, eğri büğrü sokaklara öyle alışmıştı ki gözlerini bağlasalar bile bütün yolları bilir, köşeleri dönebilirdi. Hatta ne su birikintilerine basar ne de gideceği yeri şaşırırdı. Bu kadar alışmıştı. Yeni mahallenin insanları yabancısı olacak, girdisini çıktısını bilemeyecekti. Sonra burada Güllü vardı, Aliş vardı, Aliş'in karısı, kızları vardı. Yalnız o kadar mı? Bütün bir mahalleli ve koskocaman fabrika vardı. Başı sıkışsa kendini fabrikaya atıp iş isteyebilirdi. Ama gideceği mahalle, o mahallelerde oturanların fabrika insanlarını yadırgadıklarını, küçük gördüklerini, fırsatını düşürürlerse de alay ettiklerini biliyordu. Kocasının evinde babaanneyle az mı kalmışlardı? O aşarcınınki arkasından az mı atıp tutmuştu? Onun için yerlerinden kıpırdamaya lüzum yoktu. İlkin çay içtiler, sonra gazoz. Genç adam birer de kahve içmelerini teklif edince gene kadının gözleri büyüdü. "Ne lüzumu var kocacığım, masrafa boğulmayalım. Beni her zaman böyle hovarda yakalayamazsın karıcığım. İçimden geliyor. Dünyayı bana vermişler gibiyim. Vay anasını. İki kadeh atsam fitil gibi olabilirim. Yolun ortasında göbek atabilirim. Vay anasını. Ne kadar az da coşabiliyoruz. Kahveyi boş ver. Çok masrafı boğulmayalım. Ortada fol yok, yumurta yok daha. İşimiz olsun, yeni maaşa geçelim sonra. Anasını satacağız değil mi dünyanın? Anasını satmayı da boş ver. Niye? Para biriktirelim. Dünyanın bini bir hali var. Çocuğumuz olacak, büyüyecek, okula gidecek. Sonra daha büyük okula. Kim bilir, belki de doktor olmak ister, değil mi? Genç adam oralarda değildi. Yahut da 100 lira olur maaşım. O zaman, kızımız diyorum, belki de doktor olmak ister. Maaşım 100 lira oldu mu, kendime bir takım fiyakalı lacivert ısmarlayacağım. Ama ne olursa olsun o mahalleden çıkmalıyız. Beni dinle, çıkmayalım. Niye çıkmayacağız? El kapısıdır, belli olmaz. İşsiz mi kalırız diye düşünüyorsun? Belli olmaz dedim ya. Bana bak, 40 yılda bir hiç işsiz kalmayacakmışız gibi davranmak istiyorum. Allah belasını versin işsizliğin. Yanlarından geçen garsonun koşturduğu kahvelere gözü ilişince artık dayanamadı. Şşt, garson! Genç kadının kaşları çatıldı. Ne yapacaksın? Kendimize kahve ısmarlayacağım. Karısının, sevgili karısının sözlerini duymak istemiyordu. İyi kaynamış, bir orta şekerli şu anda karısından da, dünyadan da önemliydi. Buyurun beyim, bize iki orta şekerli ama iyi kaynasın, derhal. Karısının çatılan kaşları umrunda değildi. Maaşı 100 olunca ne yapıp yapıp mahalleyi değiştirecek, hiç olmazsa iki odalı bir ev tutacak, kitaplarını yerleştirmek için güzel bir kitaplık satın alacak, bir masa, 6 iskemle. O zaman sabahlara kadar okuyacaktı. Dışarıda yağmur, fırtına, yer yerinden oynarken o, sıcacık odasında Tolstoyların filan dünyasına dalacaktı. Kahveler gelince sigara paketini çıkardı. Önce karısına ikram etmek istedi, almadı. Canı sıkkın görünüyordu. Sebebini sordu. Genç kadın, maaşın artarsa değişeceksin gibi geliyor bana. Nasıl? Bilmem. Eline 3 kuruş geçti, bana kulak asmamaya başladın. Güldü. 40 yılda bir karıcığım, suratlıyım, kara kara düşünüyorum diye üzülmüyor muydun? Paketten isteksizce bir sigara aldı. Sendeki sıkıntının bana geçmesinden korkuyorum. Korkma, sarı demirleri pırıl pırıl karyolayı, ipek yüzlü yorganı, sarı saçlı, mavi gözlü kızımızı unuttun mu? Boynuna sarılıp anneciğim diyecekti hani. Genç kadını sarmaya başlayan sıkıntı sisi yırtıldı. Gözleri her zamanki gibi parlamaya başlamıştı. Kocasının çaktığı kibritten sigarasını yaktı. Yarın şu adamı görecek misin? 10. ayrımın sonu, sayfa 129.